Merhaba sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 10. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre Can Yıldız. Ege Erdoğan ve Melihcan Karay'la bugün Manchester United'ın hoca arayışını, Chelsea'nin King Power zaferini, yeni hocaların ilk imtihanlarını, Arteta kulüp gerginliği üzerinden Liverpool-Arsenal maçını ve son olarak haftanın kapanış mücadelesinde Conte'nin zaferini masaya yatıracağız. Evet beyler, keyifler yerinde mi?
Biraz yerinde, biraz üzünlüyüm. Birazdan gireceğimiz konudan dolayı. Ama genel olarak fena değilim.
Çiçek gibi Premier Lig haftasını geride bıraktık. Gayet mutluyum.
Evet, gerçekten bomba gibi bir Premier Lig haftası oldu. Dilerseniz Manchester United'ın Vicarage Road hezimetiyle başlayalım. United 4-1'lik sonuçla beraber son 5 maçın 4'ünü kaybetti ve lider Chelsea'nin tam 12 puan gerisine düştüler. Hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisinden sonra önümüzdeki pazar günü Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacaklar. Watford maçın en önemli olayı ise haftalardır konuşulan Ole Out hareketinin sonunda gerçekleşmesi oldu. Az önce dediğim gibi son 5 maçın 4'ünü kaybeden bir United vardı. Sadece Tottenham'ı 3-0'la sürklase ederek geçmişlerdi. Ben burada size şunu sormak istiyorum. Sizce bu sonuç United için yalancı bir bahar mı oldu? Yani United yönetimi Liverpool hezimetinden sonra daha hızlı bir aksiyon almalı mıydı diye bir soru yönelteceğim. Ve tabii ki de ilk olarak sözü Ege'ye vermek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Öncelikle her bahar zaten yalancı bir bahardır. Çünkü elbet kış gelir ve bu bahar sonlanır demek istiyorum. Onun yanı sıra bu Tottenham maçı hem biz hem de spor kamuoyunda konuşulmuştu. Tottenham kaybetse de aslında sonunda kazanan bir nevi onlar oldu. Çünkü Conte için hamle yapan taraf Tottenham oldu. United değil. Her ne kadar son gelen haberler United'ın Conte için hiçbir planı olmadığı ve 5-0'lık Liverpool mağlubiyetine kadar da Ole'yi kovmak gibi bir düşüncesinin hiç olmadığı ve bu yüzden de onun yerine hiçbir hoca düşünülmediği, bu yüzden de şu an bir kaos ortamı oluştuğuna dair raporlar geliyor İngiliz basınından. Ama yani evet, Tottenham maçıyla beraber biraz yalancı bir sonuç ortaya çıktı. Ve ekstra olarak da zaten çok sürmedi. Çünkü Tottenham maçından sonra da isterse Ole şu anda devam etseydi şu olacaktı. Ole'nin son maçı mı? Watford maçına çıktığında bile insanlar son maçı olabilir mi diyordu. Bu da zaten genel mentaliteyi, genel düşünceyi ortaya koyuyor ki oyunculara sahada da etki etmiş bir durum açıkçası bu.
Ben devre alayım burada. Yani ben böyle haftalarda menajer değişikliğine karşıyım. Hele ki bir milli aradan çıkmışken menajer değişikliği biraz absürt bir durum gibi oluyor. Yani zaten Liverpool hezimeti var. Bunun üstüne eğer menajer değiştirme düşüncesi varsa bu iki haftalık arada değiştirilmesi gerekiyor. Burası ayrı bir konu. Ama sanırım United yönetimi de böyle bir Watford maçı çıkaracaklarını hiç düşünmedikleri için buna yönelmediler. Zaten o yüzden işte başka menajerlerle de görüşmediler. Öyle bir Watford maçı geçirdi ki United, yani takımın başında kim olursa olsun o menajerin gerçekten görevinin sürekliliği büyük tartışma konusu olurdu kovulmasa bile. O yüzden Ole'nin günlerini yeni gelen Ranieri çok kısalttı. Yani bu konu hakkında daha da pek bir şey demeyeceğim.
Ben şöyle düşünüyorum bir de. Yani United o kadar kötü oynuyor ki karşısındaki takım kim olursa olsun, isterse biz bir 11 kişi çıkaralım aramızdan arkadaşlarla, çok iyi görünebiliyoruz. Bu rakibin kalitesi değil, United'ın kötülüğünden. Çünkü David De Gea maçtan sonra, yani United'ı 2-3 cümleyle özetleyecekseniz bunu tamam özetleyebilecek bir cümle kurdu. Topla ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl doğru düzgün savunma yapacağımızı da bilmiyoruz dedi. Yani bundan daha doğru bir şey yok zaten. Çünkü topu alıyor takım, yani kontra mı oynuyor? Hayır. Topa sahip olma oyunu mu? Hayır. Tempo, pres mi? Hayır. Hiçbirini yapmıyor. Yani Solskjaer'in biraz taktik konuda özellikle bu sene çok çok geride olduğunu söylemek zorundayım. Mesela geçen sene işte Watford gibi daha zayıf takımlara karşı olan şuydu. United topu alır, oynamaya çalışır, oynayamaz, yaratamaz, skoru bulamaz. Berabere kalır ya da gelen bir kontrayla yenilir. Ama bu sene yani Watford maçına bakın, Watford topu aldı ve üstün oynadı. İlk gole kadar Watford sürekli yüklendi. Çok haklı bir galibiyet bu. Evet, 3. ve 4. gol 90 artılarda geldi ama düşünüldüğünde yani United'ın işte bir tane Ronaldo'nun karşı karşıya kaçırdığı var. Bir de ikirde bir pozisyon daha olması lazım. Onun dışında net bir pozisyonu yok United'ın ama bu maçta işte De Gea her ne kadar bir iptal edilse de bir penaltı kurtardı. Yine birkaç kurtarışı daha var. Yani çok haklı bir galibiyet. Yani oynanan oyun tabelaya yansıdı. Bu açıdan da Solskjaer'in kovulması doğru oldu açıkçası.
Ya bu konuda aslında en iyi cümleyi De Bruyne sarf etti diyebiliriz. Bundan yaklaşık bir hafta önce şey diye bir açıklaması vardı. Pep normalde maçlardan bir gün önce rakip takım hakkında analiz yapar. Bunun üzerine konuşuruz. Bunun üzerine taktik çalışmamızı gerçekleştiririz. O günü o antrenmanı rakip üzerine analiz yaparak geçiririz demişti. Fakat United maçından önce sadece 10 dakika konuştuk ve antrenman bitti demişti. Bu da aslında United'ın ne kadar taktik açıdan yetersiz ve taktik açıdan ne oynadığı belli olmaz bir takım olduğunun göstergesi. Ben Watford maçına özel bir iki tane istatistik vermek istiyorum. İlk yarı özelinde, ikinci yarı biraz daha toparlamış bir United vardı klasik olarak bu sezon özelinde. 27. dakikada Watford'ın 6 şutu, United'ın 1 şutu var. İlk yarı sonunda da Watford'ın 11 şutu, United'ın 2 şutu var. Yani bu gerçekten kabul edilemez bir durum. United'ın 2 şut çekmesini bıraktım. Ligin yani oyun olarak en kötü takımlarından biri. Watford 11 tane şut çekiyor size. Ve ilk yarı prese boğdu Watford United'ı. İlk yarı United neredeyse hiç çıkamadı. Yani topa sahip olma öndeki oyuncuların marifetiyle kaynaklanmıyor burada. United geriden hiç oyun kuramadı. Şimdi ön taraftaki oyuncular hiç topu tutamıyor falan denebilir fakat öyle bir durum yok. Çünkü ön taraftaki oyunculara top çok az geldi. Dolayısıyla geriden de oyun kuramayınca Watford'un baskısıyla United pasifize oldu. Dolayısıyla böyle bir oyun karşılığında da yani pek bir şey olması beklenemezdi. Büyük de bir fark oldu. United için üzücü tabii ki.
Peki ben burada şu noktaya değineyim isterseniz. Yani United adına maçın en iyisi sonradan oyuna giren Van de Beek'ti diyebiliriz belki de. Yani bu adama karşı hani çok fazla negatif düşünce var. Özellikle de Ole ve Ole'nin yardımcıları tarafından ona dair yetersiz bir rapor sunulduğuna dair bir söylenti vardı. Devre arasında girdi ve çok da güzel bir etki etti ve 5 dakika içinde United golü buldu. Az önce Ege'nin söylediği gibi Ronaldo'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda o ara pası veren Van de Beek oldu. Umarız o da takıma yavaş yavaş adapte olur ama onun adapte olması için kendisinin iletişimini yeni gelecek menajerle çok iyi seviyede tutması lazım. Dilerseniz buradan da Ole'nin yerine yazılan isimlere biraz bakalım. Ben size birkaç tane ismi sayayım. Siz de sizce hangisinin United koltuğu için en mantıklı seçim olacağına karar verin. Yazılan isimlerden bazıları Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Lopetegui, Graham Potter ve Luis Enrique. Ve bu liste uzun.
Hoca'ya geldin. Doğru hocaya geldin. Seni böldüm. Özür diliyorum ama hepsi boş. Şimdi Luis Enrique iyi bir hoca. İspanya'dan kalkıp gelmez. Brendan Rodgers. Yani Ole'den gördüğümüzün benzeri olacak. Büyük takım hocası değil. Yanlış olur. Bu takımı şu an oyuncuları geliştirebilmek. Yani Rodgers'a biraz uyuyor oyuncuları geliştirebilmek, iyi kullanabilmek. Ama Rodgers büyük takım hocası değil maalesef. Yani büyük takım hocası olsaydı geçen sene Leicester bir şekilde o kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne giderdi. Sonunda patladı. Ki Manchester United'da baskı yine fazla olacak kim gelirse gelsin. Erik ten Hag inanılmaz iyi oynatıyor ama Ajax bir yapı. Hali hazırda bir yapı var ve oraya iyi bir hoca getirdiğinizde inanılmaz şeyler oluyor. Manchester United'da yapı falan yok. Lopetegui'ye zaten bir şey demiyorum. Pochettino, Tottenham'da gördüğümüz bir şey varsa Pochettino'dan, ben o yüzden de çok heyecanlandım. Onu istiyorum. Ben hatta geçen Tottenham onu kovduğunda da getirmeli diyordum Manchester United. O arada gitmiyordu takım. Yani Pochettino hem oyuncuları yukarı çekebilecek hem oyunu yukarıya çekebilecek bir hoca. Kupa konusunda evet başarısız bir hoca. Ama geçen sene bir Lille sürprizi oldu. İşte finale çıkardı PSG'yi. Burayı çıkar, finale çıkarmadı. Nereden sallıyorum. Oyuncuların bir Lille sürprizi oldu. Tottenham'da zaten kupa kazanmak kolay bir şey değil ama Tottenham inanılmaz bir seviyeye çıkardı. Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar. Bence Pochettino doğru hoca ve Manchester United'larda şu var. David Moyes, Van Gaal, Jose, Ole. Bunların döneminin ortak noktası başarısızlıktan çok bence şu. Tatminkar olmayan oyun, zevk vermeyen oyun artık taraftar yani başarısız olursak en azından iyi futbol oynayalım tarzı bir düşünce her taraftarda olur. Yani bir rekabet edelim ama oynadığımız top da top olsun. Biz boşuna her hafta 2-3 saat maç izlemeyelim. Bu düşünce yaygın oluyor. Yani ben böyle düşünüyorum tuttuğum takımlar hakkında bile. O açıdan ben Pochettino'yu çok istiyorum ki onun da bayağı bir gönlü varmış. Hatta devre arasında PSG'yi bırakıp gelmek istediğine dair haberler var. Geçen sene Tuchel Chelsea örneği olmuştu. Bakalım umarız Pochettino Premier Lig'e geri döner. Zaten burayı da evi gibi görüyormuş.
Peki Melih, sen eski bir, daha doğrusu bir Tottenham taraftarı olarak eski aşkın Pochettino'nun United'a geçme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
Pochettino hocama burada herhalde benden çok seven yoktur. Hocaların hocasıdır. Gerçekten Tottenham'ı bambaşka bir seviyeye çıkardı. Fakat Daniel Levy gibi bir şahsiyetle çalıştığı için yeteri başarıyı yakalayamadığını söyleyebilirim. Benim 3 adayım var. Bunlar Luis Enrique, Erik Ten Hag ve Pochettino. Pochettino'ya gelecek olursak bence devre arasında takımı devralması hata olur. Sezonu Paris Saint-Germain'le bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an zaten şampiyonluğa doğru ilerliyor. Üzerindeki loserlığı biraz atması gerekiyor. Yani Fransa şampiyonluğu da olsa bir şampiyonluk yaşaması gerekiyor. Kim bilir, belki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayabilir. Dolayısıyla Pochettino'nun sezon ortasından ziyade sezon sonu gelmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ve Pochettino'nun oyuncularla iletişimi de çok iyidir. Baktığında hem Pogba gibi hem Ronaldo gibi birbirinden çok ayrı, çok zıt karakterler var. Biri başarmak için bütün hayatını bir mekaniğe oturtmuş bir futbolcu. Diğeri de her hafta saç stilini değiştiren, soyunma odasında huzursuzluk yaratan, teknik direktörü yiyen bir oyuncu. Her ikisini de idare edebilecek, her ikisini de iyi yönetebilecek bir teknik direktör. Dolayısıyla Pochettino'nun doğru isim olabileceğini düşünüyorum. Fakat sezon sonu için, tekrar ediyorum, sezon sonu için iyi bir aday olur. Ten Hag'a gelecek olursak, Ege Ajax'da iyi bir yapı var dedi ama oyun olarak baktığımızda Ten Hag o yapıyı muhteşem bir şekilde oturttu. Şimdi adama şey diyebiliriz, yani Hollanda Ligi'ni zaten herkes domine eder, her şekilde kazanır diyebiliriz ama yani Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyiler. İşte Tottenham'ın finale çıktığı sezon yarı finalde elendiler Tottenham'a son dakika golüyle. Burada bir başarısı var. Sonraki sezon biraz başarısızlık ama zaten kadro dağılmıştı. Bunun etkisi var. Bu sezon yine çok iyiler. Grubu domine ediyorlar. Yani dolayısıyla Ten Hag benim için iyi bir tercih diyebilirim. Ayrıca benim favorime gelecek olursak da Luis Enrique. Yani adam milli takımda Sanabria ile falan oynuyor. Buna rağmen %80 ile falan topa sahip oluyor ve taktik açıdan gerçekten bence bu menajerler arasında en iyisi. Ben United'ın ne yapıp ne edip Enrique'yi getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kurtlar sofrasını ancak Enrique gibi bir taktiksel hoca ancak kurtarır. United'ı bence en iyi seviyesine getirebilecek hoca bu. Takımla çok uyuşmasa da taktik olarak ben bu işi başarabileceğini düşünüyorum.
Bence Enrique gelmez. Yani İspanya'yı bırakacağını sanmıyorum. Orada çok iyi bir yapı kurdu. İyi de sonuçlar alıyor. Dünya Kupası'nda da seneye şansını denemek isteyecektir. Ki yaşadığı talihsiz olaydan sonra çocuğunun vefatının ardından biraz daha böyle rahat, hani sürekli baskı olmayan, sürekli bir takım yönetmesi gerekmeyen bir iş de bence onun için daha rahattır diye düşünüyorum. Enrique'nin pek olası olduğunu sanmıyorum. Ten Hag'da da ben Ten Hag'da şunu demek istemedim. Ya zaten Ajax her sene ligi alıyorlar. Geldi altyapıdan çıtır çıtır oyuncular çıkıyor değil. Şimdi Ajax'ta sportif bir yapı çok sağlam. İşte altyapısından kulüp yönetimine, işte sportif direktörüne bunlar çok sağlam. Ten Hag da oraya çok iyi hoca olarak oturdu. Avrupa'da çok iyi işler başarıyor. Mükemmel futbol oynatıyor. O ayrı konu ama Manchester United'da şu an yapı diye bir şey yok. Yani sadece kadro kimyası değil. Ek olarak işte Ed Woodward olsun, yönetimi olsun. Yani geçen aramızda da konuştuk Meriçan'la. City'deki yapı işte Tişi ve onun görevi mesela sportif direktör de bambaşka bir şey. Başkanla hoca arası Soriano burayı çıkar, City'yi çıkar. Mesela Manchester City'de bambaşka bir yapı var. Buna rağmen Manchester United'da bu yok. Ed Woodward senin sonu gidecek. Ya bu takımın mesela hocadan çok bir sportif akla ihtiyacı var. İşte Michael Edwards gibi, Soriano gibi, Tişi gibi. O konuda bir düzen lazım. Erik Ten Hag da böyle bir kaosa gelince ne oluyoruz, nereye geldik olabilir. Ben açıkçası Pochettino'nun kötü şartlardan muhteşem işler yapabildiğini düşünüyorum. İşte Southampton o gitti. Tam oyuncuları da gitti ama belli bayağı bir seviye düştü. Tottenham nereden nereye? Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne. O yüzden ben Pochettino doğru aday diyorum.
Son olarak şunu ekleyeyim. Herkes Ronaldo'nun Zinedine Zidane'la tekrar çalışacağını düşünürken Ronaldo'nun kulislerde Luis Enrique'yi daha çok istediği konuşuluyor. Bakalım United en kısa sürede en doğru hocayı umarım bulur ve gerçekten eski United günlerine tekrar döner diyerek.
Enrique eğer Messi'yi getirecekse olur. Messi Ronaldo yan yana izlemeyi çok istiyorum. Bir de Dünya Kupası'nda karşılıklı final oynamaları.
O zaten futbolun bize bir borcu diyelim ama biraz zor gözüküyor bence ama neden olmasın. Peki. Buradan haftanın ilk maçı olan Leicester City Chelsea maçına kısa bir göz atalım isterseniz. Leicester City bu maça da gerçekten hiç istediği gibi başlayamadı. Şöyle bir istatistik vereceğim. Leicester City bu sezon diğer Premier Lig takımlarından daha fazla duran top golü yerken ayrıca en fazla kafa golü atan takım da oldu. Ya yani hem savunamıyorlar ama aynı zamanda hem de rakip kaledeyken de kafa topuyla golü bulabiliyorlar. 3 hafta önce Arsenal'a karşı izlemiştik Leicester City'yi hatırlarsınız. Orada da duran toptan erken bir gol yemişti Gabriel'in kafasıyla. Sonrasında 18. dakikada Smith Rowe bir gol bulup 2-0 geriye düşmüşlerdi. Burada da buna benzer bir tablo ortaya çıktı. Chelsea karşısında da dakika 14'te Rüdiger'in kornerden gelen kafasıyla 1-0 geriye düştüler. Sonrasında da Kante'nin sol ayağıyla vuracağını düşünmeyen Leicester savunması kalelerinde harika bir gol gördü ve maç orada zaten koptu. Arsenal maçına kıyasla Chelsea karşısında göze çarpan tek fark devre arasındaki yuhalamaların hacmiydi. Gerçekten taraftarlar artık kaybetme kültürüne alışıyor gibi olmaya başladı Leicester City. Büyük maçlar en azından çok erken şekilde kopuyorlar maçtan ve bir daha geri dönüşleri hiç olmuyor. Ben burada size şu soruyu sormak istiyorum. Yani sizce Leicester'daki bu kötü gidişatın temel sebebi nedir? Yani Leicester çünkü her zaman savunmasıyla ön planda olan bir takım olmuştu. Ama son zamanlarda izlediğinizde Leicester'ı gerçekten yani aklınız fikriniz almıyor. Siz ne diyorsunuz bu tabloya?
Bence olay biraz Rodgers hocamda bitiyor. Ben biliyorsunuz çok övmüştüm. Tabii ki bunun doğal neticesi olarak da adamda psikolojik bir gerileme oldu. Tabii benim bu şomazımdan hariç olarak da 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi pozisyonunu son anda kaybetmesi çok etkili oldu. Ki bundan da bahsetmiştik. Biraz psikolojik bir bariyere geçememe, dolayısıyla oyunda bir gerileme olabileceğinden bahsetmiştik önceki programlarda. Ama sezon başında çok iyi transferler yaptılar ve Rodgers'ın da isteğiyle yapılan transferler. Hem genç oyuncular, hem gelecek vadeden oyuncular, hem de mevcut olarak da iyi oyuncular transfer ettiler. Fakat hocam yani bir şekilde olmuyor. Taktikleri bu sezon gerçekten kötü kuruyor. Kötü. Sahaya hem kötü kadro çıkarıyor hem taktik açıdan da zayıf kadrolar çıkarıyor. Bir şekilde olmuyor. Bazen üçlü bazen dörtlü deniyor. Olmuyor yani. Ben üçlü oynaması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezonun bir bölümünde yakaladığı başarıdan dolayı. Fakat yani o da olmuyor. Yine de Kelechi'ye biraz daha şans tanıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kelechi geçen sezon yani performansı o seviyede olmasaydı Leicester bence oralara kadar da gelemeyecekti. Beşinciliğe de ulaşamayabilirdi. Yani çok büyük bir inisiyatif alıp bayağı bir yukarı taşımıştı takımı. Bu sene hem oyuncularda hem hocada bayağı bir gerileme var. Yani Chelsea maçı özelinde de konuşacak olursak yine taktik olarak çok zayıftı. 3-4-3 ile çıkmış. Birebir eşleşme yapmaya çalışmış. Bütün planda Chelsea'yi durdurmak üzereydi. Yani rakibi nasıl pasifize ederim düşüncesi sizi ancak beraberliğe götürür. Rakibin zaafları neler düşüncesi ise kazanma yolunda bir adım sağlar size. Siz sadece rakip takımı durdurmayı göz önüne alırsanız, bunun üzerine bir oyun kurgularsanız bir başarı sağlayamazsınız. En fazla durdurursunuz yani. Size galibiyeti getirecek şey bu değildir. Ama rakibin zaafları üzerine çalışırsanız, eksikleri üzerine çalışırsanız, bir analiz ederseniz, kendi oyununuzun yanına bunları da eklerseniz bu size bir şeyler getirebilir. Hoca bunu hiç yapmamış. 3-4-3'ün kanatlarına bakıyoruz. Lookman'la kimdi o çocuğu? Harvey Barnes. Orta sahada Endidi ile Sumare var. Pası kim yapacak hocam? Allah kontraya çıkmak için birini pas atması gerekiyor. Bunların hiçbiri pasör oyuncu değil. Hadi Sumare biraz da. Ya hocam Vardy de bağlantı yapmaz. Biri pas atacak. Yani mantıken. Defans mı atacak pası? Kim atacak? Tamam rakibi durduruyorsun da biraz da kendi oyununa odaklan. Ben bu yüzden kaybettiğini düşünüyorum. Çok kötü bir maçtı Leicester için. Başka da bir şey demiyorum.
Sadece şunu diyeceğim. Acaba Rodgers'ın aklı biraz United'da mı yalanladı bunu basın toplantısında, ama belki biraz orada olabilir aklı. Hatta ev baktığı söyleniyordu. Ya bir de taktiğin yanı sıra bir doymuşluk değil de bir kendi zirvelerine ulaştılar gibi düşünüyorum ben. Geçen seneki başarısızlığın ardından sonra yine başarı ama şampiyonlar yine tekrar gidememelerin ardından biz artık belli bir seviyeye geldik diye. Yani sanki oraya bir çalkalamak, bir değiştirmek lazım. Belki oyuncuları, belki hocayı, bazen değişiklik sizi daha ileriye atabilir, her zaman dengeyi değildir. Sir Alex Ferguson bile onca başarıya rağmen 3-4 senede bir kadroyu böyle bir karıştırırmış. En önemlileri değil ama onların bir alt oyuncuları, rotasyon oyuncularını. Benim aklıma o geliyor Leicester'la ilgili.
Evet, siz Leicester kanadını çok güzel şekilde değerlendirdiniz. Ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim Chelsea adına ama bir Chelsea'li olarak bir şeye değinmek istiyorum. Chelsea'de yine bekler çok etkileyici şekilde ön plana çıktı. Ya bu sezon beklerinden inanılmaz şekilde hem direkt hem indirect şekilde gol katkısı alıyor. Bu maçta biraz indirect şekilde oldu. Mesela ikinci gole baktığımızda Reece James Sumare'yi geçip Kante'ye pası aktarıyor ve Kante düzgün bir şekilde dribbling ederek sol ayağıyla harika köşeye çok iyi şekilde topu bırakıyor. Üçüncü golle de Çalova Ziyeh'i topla buluşturuyor. Ziyeh'in oradaki Çalım'ı ve Pulisic'e pası aktarmasıyla üçüncü gol geliyor. Ya Chelsea şu an oyununu her geçen gün Lukaku yokken bile iyi seviyeye çıkarmaya çalışıyor ve belli bir seviyenin üzerinde tutuyor. Ama Chelsea'de de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki bu sezon sonu Rüdiger'in, Azpilicueta'nın kontratları bitiyor. Ve özellikle Rüdiger'in adı çok fazla takımla anılıyor. Real Madrid, Bayern Münih gibi. Son günlerde de Mason Mount için bir haber okuduk. Mount artık Chelsea'de eskisi kadar değer görmediğini hissettiği için takımdan ayrılmak istiyormuş. Yani böyle bir haberler basına yansıdı. City, Real Madrid ve Bayern Münih'in Mount'la ilgilendiği yazılıp çiziliyor. Ya orada Chelsea'nin oyun olarak değil ama takım içi dengelerinde Tuchel'in çözmesi gereken birkaç konu var. Çünkü ön tarafta çok fazla oyuncu var elinde ve bunların hepsini mutlu edemeyecek. Orada kimden vazgeçeceğine en iyi şekilde karar vermesi lazım. Bence bu isim Mount olmamalı. Umarım Mount Chelsea'de kalır diyerek gönlümden geçeni söyleyeyim.
Daha Conor Gallagher gelecek bu hafta. Yine asist yaptı. İşte Will Gilmore var. O da fena değil. Rotasyonda kullanırsın. Orta alanda bir bolluk var. Belki Kovacic'le yollar ayrılabilir orta sahada. Bir de Rüdiger konusunda şunu diyeceğim. Ya tamam, fena stoper değil ama 10 küsür milyon istiyormuş. O kadarlık topçu değil. Yani Tuchel öncesi Rüdiger nasıl bir stoperdi biliyoruz. Tuchel kimi getirirse getirsin o sağlam yapıyı tutar. Ama Aspi çok önemli ki o da bence kalır. Chelsea'nin bayrak adamlarından birisi oldu bana göre.
Evet. Yani bayrak adamlarından birisi oldu dedin ve buradan konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Premier Lig tarihinde belki de bayrak adam diyebileceğin en başta gelen isimlerden biri. Liverpool tarihinde önemli yere sahip Steven Gerrard İngiltere topraklarına bu sefer menajer olarak adımını attı ve ilk maçına çıktı. İlk maçında da yani Premier Lig'in iyi ekiplerinden, her ne kadar son dönemde belki de o kadar iyi oynamasa bile, Brighton'ı 2-0'la devirdiler. Buradan dilerseniz bu hafta 3 tane hoca sahne aldılar, maça çıktılar. Steven Gerrard Brighton'ı 2-0 yendi. Norwich City Dean Smith'le beraber 1-0'dan 2-1 döndü Southampton'a karşı. Onun dışında Eddie Howe biliyorsunuz ki Covid'den ötürü maça çıkamadı ve Newcastle United 3-3 berabere kaldı. Bu maçlara dair bir izleniminiz var mı? Veya hocaların yani yeni taktiklerini takıma aşıladığını gördünüz mü?
Ben bu takımların hiçbirinin maçını izleyemedim. Çünkü yanılmıyorsam hepsi cumartesi 6 seansındaydı. Ben de Manchester United maçı izledim maalesef. Hatta sen bizi satıp dışarıda olmasaydın sana da Burnley Newcastle'ı kitleyecektik. 3-3 bitti maç. Eddie Hall takımın başında olamadı. Çünkü Covid kendisi pozitif çıktı. Şanssız o da. Geçmiş olsun dileyelim hocaya. Bournemouth'ta güzel işler yapmıştı. Ama otelden takımı yönetmiş ve okuduğum kadarıyla şöyle ki Newcastle en azından pozitif bir oyun oynamış ve bu taraftarlara ümit vermiş. Newcastle oyunu gerçekten kötüydü ligde. Açıdan bence Eddie Hall bir artı sağlayacaktır. O açıdan bir artı sağlayabilir. Gerrard hakkında pek bilemiyorum. Rangers'ı izlemedim ama bir Premier Lig efsanesinin geri gelmesi güzel. İzlemeyi düşünüyorum ki pozitif bir oyun oynattığını söylüyorlar Rangers'ta. Aynı zamanda Ryan Kent'i de Rangers'taki öğrencisi, eski Liverpool'lu. Onu getirmeyi düşünüyormuş. Son olarak da Dean Smith hakkında Norwich 2016'dan beri, Nisan 2016 olması lazım. İlk defa Premier Lig'de iki maç üst üste kazanmış. Biri fark eyle oldu evet ama Dean Smith de bunu başardı tekrar galibiyet alıp. Dean Smith'in müthiş bir adam yönetimi olduğunu söylüyorlar. O konuda merak ediyorum Norwich'te ne yapacak. Çünkü Norwich gerçekten bu lig için çok yetersiz. Eğer kümede tutarsa çok büyük iş yapmış olacak. Aston Villa'dan da biraz mecburi kovuldu. O açıdan bu üç hoca için merak verici serüvenler olacak gözümüz üzerlerinde.
Ben biraz Gerrard Villa birlikteliğine değineyim. O maçı izledim ben. Villa'yı açıkçası pek beğenmedim. Böyle ahım şahım ya da güzel bir oyun ortaya koymadılar. Ki normalde yani daha hoca yeni gelmiş. Birbirlerine daha yeni alışıyorlar. Dean Smith farklı tarzda bir hoca. Gerrard farklı tarzda bir hoca. Gayet normal bu. Rakip de ligin en ne oynadığını bilen takımlarından birisi. Potter hocamın takımı Brighton. Villa ilk 15 dakika önde baskıyla başladı. Oldukça Brighton'ı geriden çıkamaz hale getirdi. Çok iyi bir baskı uyguladı. Fakat daha sonra 15. dakikadan sonra artık yavaş yavaş Brighton topu aldı. İstediklerini yapmaya başladı. Ve maçın hakimiyetini eline geçirdi diyebilirim. Gerrard 4-3-3 çıkmış ve çok net bir 4-3-3'tü. Yani sahada Aston Villa'ya baktığınızda gerçekten 4 oyuncu, önünde 3 oyuncu ve önde 3 oyuncu olarak görebiliyordunuz. Ve o üçlüler arasındaki paralellik tamdı. Yani orta saha oyuncusunun önünde sol kanat forvet hemen önünde. Yani onları da ön taraf oyuncularını da biraz ortada konumlandırmış. Muhtemelen Brighton'ın oyun kurulumunu zorlaştırmak amacıyla yaptığı bir işti bu. dediğim gibi ilk 15 dakika üzerinde faydalı oldu. Fakat daha sonrasında Brighton'ın istediklerini yaptı. Fakat yine de maçta herhangi bir gol aksiyonu yoktu. Zaten çok uzun bir süre. O hafta, o gün gol olmayan tek maçtı. Şöyle söyleyeyim. İlk yarıda Villa'nın gol beklentisi 0.07, Brighton 0.15. Ya buradan nasıl bir maç olduğunu zaten tahmin edebilirsiniz. Maçı da yine bekleyerek, doğru konuşlandırarak oyuncuları etkili bir atakla bulunan golle birlikte ele geçirdiler. Ardından ikinci gol geldi. Benim burada en çok dikkatimi çeken nokta Watkins'in sol kanat olarak oynamasıydı. Sezon başı transferleri konuşurken şöyle bir haber gördüğümü söylemiştim. Dean Smith Watkins'i solda, Inks'i forvet, Buendia'yı forvet arkası ve Bailey'i de sağ kanat forvet oynatmak istiyor. Böyle bir dörtlü hücum hattı oluşturmak istiyor. Buna hemen hemen yakın bir planlamayla çıkmış Gerrard. Sadece orta sahaya bir ekleme yapmış. Ramsey oynuyordu. Ben bir de biraz Buendia'ya değinmek istiyorum. Hala olmadı. Hiç olmuyor, uymuyor. Çok sırıtıyor takıma. Bunu bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Newcastle'a gelecek olursak da gerçekten pozitif bir oyun sergilemişler. Yani 23 tane şut var, 9'u kaleyi bulmuş. Toplu oynama da fena değil. Brentford daha dikini oynayan bir takım olsa da. Yani iyi bir oyun çıkarmışlar diyebiliriz. Norwich Dean Smith birlikteliğine gelecek olursak da ben Dean Smith'in Norwich için uygun bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü Farke tam aksine topla haşır neşir, topla çok oynayan, maça hükmetmek isteyen bir hocaydı. Fakat elindeki kadrodan dolayı bunu yapamıyordu. Dolayısıyla Norwich'te başarısız sonuçlar oluyordu. Fakat Dean Smith daha hücum odaklı, yani daha doğrusu daha direkt futbol odaklı bir hoca. Ve bu kalibredeki bir takım için de doğru bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Üçü için de hayırlı olsun yeni hocaları diyelim. Bu kadar.
Üç hocaya da dediğiniz gibi hayırlı olsun diyerek buradan Premier Lig'in artık bir tanesi en azından Kurt Hoca, Jürgen Klopp. Diğeri de yavaş yavaş kurtlaşmaya başlayan Arteta. Birbirlerine Liverpool Arsenal maçında çok gerçekten ilginç şekilde çemkirdiler. Buradan dilerseniz o maça geçelim. Ege az önce dedi ki sen bizi sattın. O yüzden Newcastle maçını sana verecektik, izleyemedin. Ben Liverpool maçını Liverpool'larla takip etmeyi tercih ettim ve gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı izlediğim ortamda. 4-0'la da net bir sonuçta Arsenal'ı Anfield'da devirmeyi başardı Liverpool. Ama maça gerçekten damgasını vuran hareket Arteta ve Klopp'un Tomiyasu'nun Mane ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine birbirlerine sataşmaları oldu. Siz bu görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Premier Lig maçlarında son zamanlarda hocalar arasında gördüğüm en gergin kapışmaydı. Zamanında Arsene Wenger ve Mourinho da böyle bu tarz bir gerginlikte basına yansımıştı ama uzun zaman oldu o gerginliğin üzerinden. Siz öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonrasında da maçı değerlendirmenizi isteyeceğim ama gerçekten zaten maç çok tek taraflıydı. Hani konuşulacak pek fazla da bir şey yok. Size bırakıyorum sözü. Buyurun.
Liverpool'un kalitesi Arsenal'a çok fazla geldi açıkçası. Onu söyleyebilirim. Ramsdale olmasaydı, yani ben maçı izlerken dedim Ramsdale çok iyi. Sonra dedim acaba ben mi abarttım? Seviyorum bunu çünkü söylüyor. Özeti izledim. Gerçekten 7-8 olabilirmiş. Hani sırf kurtarış olarak değil, pozisyon alma, çıkıp pozisyonu engelleme gibi, ceza sahasında değil ama dışında değil ama içinde. Açı kapatma gibi şeylerle çok net golleri önlemiş açıkçası. Yani Liverpool maç çok sakin başladı. Senin bahsettiğin o sürtüşmeyle beraber Anfield da ayaklandı. Oyuncular da ayaklandı. Zaten özellikle ikinci yarı Liverpool inanılmaz bir baskı yaptı. Daha üçüncü bölgede işte orada Tavares'in olsun, Lokonga'nın olsun pas hataları, ki korkunç pas hataları. O presle de beraber Liverpool golleri attı. Zaten dördüncü golde de çok hızlı bir kontrendi Liverpool'dan alıştığımız. İnanılmazdı yani Liverpool o açıdan. Yani bir presle işi bitirdiler. Hani zorlamadılar bile kendilerini dördü bulurken. Arsenal kötüydü maçta, evet, ama daha onlar başlangıç seviyesinde, işte Lokonga, Tavares Bunlar hem genç oyuncular hem tecrübesiz oyuncular. Yani Liverpool'a bakın, Henderson'ı işte genel ilk 11 ve hani as oynayan oyuncuya itibariyle işte Henderson'ı, Milner'ı, Salah, Mane, Firmino, Jota eklendi, geride Van Dijk, Fabinho, işte Robertson, Trent, inanılmaz kaliteli oyuncular ki Gary Neville da demiş ben Liverpool en kaliteli 11'e sahip diye, buna katılıyorum. Ama kadro genişliğidir biraz sorun. Onu da başka bir programda değiniriz. Fazla uzatmayalım. Çok ağır geldi Liverpool'un kalitesi. Ama Arsenal yani Arsenal için biraz deneme maçıydı. İlk yarı fena gitmediler gol yiyene kadar da sonra o korkunç pres, o Liverpool temposu çok fazla oldu.
Evet Melih, sen maça dair ne söylersin ve o pozisyona dair ekleyeceğin bir şey var mı Klopp ve Arteta arasındaki gerginliğe dair?
Yani maça dair konuşacak çok bir şey yok. Liverpool standart oyununu oynadı. Biraz yavaş girdiler oyuna. Arsenal da tam tersi çok daha istekli girdi. Klopp maçtan önce taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Oynadığımız son oyunundan, yani West Ham maçından hiç memnun değildik demişti. Taraftarın çok güzel bir atmosfer yaratması gerekiyor. Arsenal için işleri zorlaştırmamız gerekiyor demişti. Aslında Arteta ile yaşadığı tartışmaya kadar gayet sakin bir taraftar vardı diyebiliriz. O tartışmayla birlikte Arteta biraz kendi ayağını sıktı. Çünkü bu dakikadan sonra artık Liverpool komple Anfield'ı da arkasına alarak maçı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Yani Liverpool kendi oyununu oynadı. Arsenal bir yere kadar çok iyi oynadı diyebiliriz. İyi pasifize etti Liverpool'u. Fakat işte golle birlikte, tartışmayla birlikte maç olağan akışına döndü diyebilirim. İkinci yarıda da çok iyi bir pres vardı. Tek bir istatistik vermek istiyorum. O da şu. Zaten bütün maçı açıklayacak nitelikte bir istatistik. 90 dakika boyunca Aubameyang topla 19 kez buluşmuş. Henderson, yedekten giren Henderson 14 dakikada 23 kez. Maçın özeti diyebileceğim noktalardan, istatistiklerden biri. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Liverpool kendi oyununu oynuyor. Şampiyonluğa doğru ilerliyor.
Söylerken üzülüyorum ama çok etkileyici bir takım Liverpool. Hani izlemesi keyif de veriyor. Dediğim gibi bir yani vitesi 4'e birkaç dakika alıp hızlandıklarında işi bitiriyorlar. Ama dediğim kadro derinliği konusunda çok ufak söyleyeyim. Afrika Kupası bir ay Mane Salah yok. Mane'yi de Salah yok. Orada bir takılabilirler. City'de Afrika Kupası'na o kadar gidecek oyuncu bir Mahrez var sanırım. O kadar kilit oyuncu yok ki onların kadroları çok daha geniş.
City'den bahsetmişken de yani Rodri'nin bu hafta attığı gol gerçekten enfesti. Hatta Twitter sayfamızda da haftanın golü olarak seçtik. Görmeyenler varsa mutlaka görsünler, izlesinler.
Ancelo'nun asisti de çok iyiydi. Twitter adresimiz gunbatpod. Lütfen takip ediniz. Premier Lig'e dair her şeyi ama her şeyi öğrenebilirsiniz. En ufak şey, Covid olanlardan istatistiklere, transferlerden Jack Grealish'in iki tane hanımefendiyi devam ettirme çabasına kadar her haber, her istatistik mevcut. Tavsiye ediyorum.
Çok güzel bir konuya değindin. Onu bir ara ele alalım. Icardi'den sonra bir de Grealish vakası. Son olarak Tottenham'ın haftanın son maçında Leeds United'ı 2-1 devirmesinden bahsedelim. Conte Tottenham başında Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Çünkü Everton'la beraber kalmıştı ilk maçında. Bu sefer iç sahada 2-1'le geçti ve gerçekten atılan gollerden sonra da inanılmaz bir gol sevinci var. Yani gerçekten tutkuyla seviniyor. Belki de Tottenham'ın aradığı kan budur. Melih, sen ne dersin bu galibiyet üzerine ve Conte'nin o gol sevinçleri sende de aynı etkiyi yarattı mı?
Hocam inanmış. Hocam sonuna kadar inanmış. Elinden geleni ardına koymuyor. Her şeyi yapacak. Kendisi de zaten röportajında söylüyor. Savaşmak istiyoruz diyor. Şampiyonlar Ligi potası için sonuna kadar savaşacağız diyor. Dediğinde yapar. United'ı ilk dördün dışına iter. En kötü dördüncü olarak orada yerini alır diyorum ben.
Oğlum United 8. Nereye yeteceksin? United zaten düşmüş.
O da doğru. O da doğru. Yani sezon başı tahminleri itibariyle söyledim. United'ı dördüncü olarak düşünüyorduk. Artık dediğin gibi oradan da bir pay çıkarma ihtimali kalmadı. Dördüncü Tottenham'ı rahatlıkla yazabiliriz artık.
Ben Conte'yi kenarda, yani Tottenham maçı yerine ben Conte Cam olsun ve Conte'yi izlemek istiyorum. O el kol hareketleri, işte İtalyan hırsı, onları çok seviyorum. Keşke United'a gelseydi, olmadı ama umarım Pochettino gelir. Manchester United'da Pochettino'yu sezon sonu da alabilirmiş. Bir geçici teknik direktör geçirmek için getirebilirmiş. Onu da belirteyim. Blank'la Ranić konuşuluyor. Ama geçici hoca olacaksa kardeşim getirin bir Alex Ferguson ya. Yani tekrar görmek istiyorum ben Ferguson'ı. Başarılı başarısız. Pochettino gelsin ama. Sene sonu ya da ortası.
Dilerseniz ben izninizle yavaşça kapanışa geçmek istiyorum. Evet sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in 10. bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi günü üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.
Hoşça kalın.
Goodbye.